İkinci ayrım, sayfa 12. İblisi öldür. Tibur Soykan. Nerede kalmıştık? Gazetedeki haberde Abdurrahman Ercan'ın bir lokantada aşçı olduğu, kıskançlık nedeniyle eşi Fatma'yı sürekli dövdüğü yazıyordu. Mahallenin muhtarı aynı zamanda Abdurrahman'ın üst katında oturan ev sahibi Zeki. Soyadır işimi çıkaramadım. Hatırladığım kadarıyla gazeteye şunları söylemiş. Sabah yine kavga gürültü başladı. Ben aşağı indim, kapıyı vurdum. Abdurrahman, bu çocuk kimden diye bağırıyordu. Kadın çığlık atıyor, herif kadını, bebeği öldürdü, öldürecek. Benim hanıma polisi arayın diye bağırdım. Kapıyı tekmelemeye başladım. Bu kapıyı elinde tabancayla açtı. Çaresiz kaçtım. Sonra polisler geldi. Televizyondaki haberin aynısı anlatılıyordu gazetede. Polisler gece yarısında yapmış operasyonu. Kapıyı kırıp içeri girmişler. Abdurrahman karısını vurmuş. Özel tim de onu. Bebek devlet korumasına alınmış. Akrabaları almazsa yetiştirme yurdunda kalacakmış. Ercüment müdür elinde tesbihiyle içeri girip Mehmet'e sade kahvesini getirmesini işaret etti. Sağ olsun her zaman selam eder. Yine kısa bir hal hatır sordu. Okey masasının başına kurulup taşları masada karıştırırken tayfasıyla konuştu. Dünkü piçi öldürmüş bizimkiler. Kadın da bok yoluna gitmiş. Operasyon konusunda polis yorumları uğultu halinde sürerken ben de muhabbete katılmak istiyordum. Ama Necmiye Hanım'ın hep dediği gibi yabaniyimdir biraz. Bir yıl geçmesine karşın lokaldekilerle arkadaşlık kuramamıştım. Hele bu yaşa geldikten sonra daha zor oluyor bu işler. Bu muhabbetten sonra konu kapandı. Birkaç kez daha televizyonda olayın görüntülerini verdiler. Bulmacayı çözerken göz ucuyla baktım, artık sıkılmıştım. Bu zamanda her acı kameraların önünde yaşanıyor ve hepimiz başkalarının acılarını sakız gibi çiğneyip tükürmeye iyice alıştık. Ertesi gün benim de aklımda ne o iki ölü ne de o Sabi kalmıştı. İki gün öyle geçti. Üçüncü gün evden çıktım. Ben İstanbul'da böyle soğuk görmemiştim. Kuru rüzgar sanki paltonun içinden geçiyor, bedenimi kesiyor. Üstelik içlikleri hanımın ördüğü yeleği de giydiğim halde. Bir an arabayla gitmeyi bile düşünmüştüm. Yürüyünce ısınırım dedim. Demez olaydım. Tramvaya varamadan gökyüzü karardı, akşama döndü sema. Kapkara bir bulut sanki kara taşlar yuvarlayacak aşağıya, ince kar yağmaya başladı. Her tanesi bıçak, kulaklarım yanıyor soğuktan, büroya kendimi zor attım. Lokale kaçacaktım ama dışarıda tipi dinmiyordu. Koridordaki peteğin başında oynanırken Selahattin müdür alt kattaki yemekhanenin merdiveninden çıktı. Çok eskiden tanırım. Gençken Edirne'de bir dönem birlikte görev yapmıştık. Aynı devreyiz. Allah affetsin, eskiden alkolle arası çok iyiydi. Yıllar önce bıraktı. Cumaları Sultanahmet Camii'nde kılar. Orada karşılaştığımızda dostça sarılır. Hanımı, oğlanı, torunları sorar. Tayinim buraya çıktığında çok iyi ağırladı. Aldı karşısına, sana müdürlük yapacak değilim. İstediğin zaman gel, istediğin zaman git dedi. Bir ihtiyacın olsa hiç çekinme diye 3 kez tekrarladı. Tam ayaklanmış çıkacağım, kapıya kadar yanımda yürüdü, omzumu tuttu, gözlerimin içine bakarak. Vallahi çok üzülüyorum, böyle haksız ithamlar, ben seni biliyorum bile dedi. Ben bunu yapanları Allah affetsin deyince başını sallayıp onayladı. İnsan güceniyor tabii. 40 yıl devlete hizmet etmişim. Cemaatçi olsam gam değil ama öyle de olmayınca. Neyse, o gün koridorda karşılaşınca ben de seni arayacaktım. Odamda konuşalım deyip kaş göz işaretleriyle odasına çağırdı. Atamamdan sonra ilk kez kapısında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı yazan makam odasına giriyordum. Zaman ona benden daha iyi davranmıştı. Yüzü benim kadar buruşmamış, burnu ve kulakları o kadar büyümemişti. Sadece saçları ağarmıştı ama en azından yerli yerindeydiler. Alnındaki açıklık zaten gençken de vardı. Burun kanatlarının üzerinden başlayan çizgi derinleşmemiş olsa benden 10 yaş daha genç görünürdü. Koltuğuna kurulurken telefonun tuşuna basıp 2 orta kahve söyledi. Meraktaydım ama cemaatçi dedikodusunun başımıza yeni bir iş açtığından emindim. Çok şükür kadere inanmışız. Ne gelirse Allah'tan diyorum içimden. Gençliğinden beri parmaklarının ucuyla kalın kaşlarını çekiştirir. Yine öyle yaptıktan sonra konuya girdi. Yanılmışım. Bağcılardaki rehine olayından haberim olup olmadığını sordu. Ben biliyorum dedim ama iş disiplinine sadakatinden olacak olayı baştan anlattı. Gözlerini kapatıp baş ve işaret parmağıyla göz kapaklarını ovuştururken şöyle dedi. Bu rehine kadının göğsünden bizim özel timdekilerin sıktığı bir kurşun çıkmış. Adli tıp bunu rapor etmiş. Kadının gövdesinde bir tane manyağın silahından çıkan mermi var. Bir de bizimkilerin silahından. Haliyle soruşturma açılacak. Emekliliğe gün saymanın ataleti çökmüştü üzerime. İş gözümde büyüyordu. Selahattin müdür bunu biliyormuş gibi devam etti. Ben amirleriyle konuştum. Bizimkiler müzakerecinin, savcının onayıyla eve girmiş. Teslim ol ikazını yapmışlar. Herif kadını kendine kalkan yapmış, sonra direkt kadına sıkmış. Onu indirirken de bir mermi kadına isabet etmiş. Basit iş yani. İfadelerini al, raporunu yaz, bakanlığa gönderelim. Dava mava açılmaz. Dosyanın ne zaman geleceğini sordum. Bir iki güne kadar elinde olur dedi. Kaşından bir teli kopartıp parmağını üfledikten sonra bana yardım etmesi için bir komiserin görevlendirileceğini söyledi. Halinde kötü bir haber vermenin mahcubiyeti vardı ve konuştukça bunun nedeni anlaşıldı. Emrime verecekleri komiser vaktiyle emre itaatsizlik etmiş, amiriyle kavga etmiş. Selahattin müdür kaşını ovuştururken beni daha kötüsünü hazırlamak için konuşmaya devam etti. Komiserin adı Levent'miş, müdür soyadını hatırlayamadı. Sakın yüz verme, serseri bir tip dedi. Adamın sicili kabahat dolu. Asayiş şubede görev yaparken karısını döven bir adamı çocuklarının gözü önünde fena hırpalamış. Asayiş şubede neredeyse bütün personelle kanlı bıçaklı olmuş. Bilişim şubeye göndermişler, orada da bir ton mevzu çıkarmış, en son müdürüne küfretmiş. Açığa alınmamasına şaşırmıştım, Selahattin müdür bunun nedenini söyledi. Babası da polismiş, Siirt'te şehit düşmüş. Bir süre senin yanında idare etsin, sonra bakarız. Müdür yüzünde özür dileyen bir ifadeyle bakarken ben başıma açtığı bela için üzülmüyordum bile. Yalnızlıktan çok sıkılmıştım ve sorunlu bir çömez de olsa hayatımda yeni biri iyi gelebilirdi bana. Üstelik ona deneyimlerimi anlatır ve yola getirebilirdim. Makamından çıkarken Selahattin müdür kapıya kadar uğurladı. Koridorun sonundaki küçük odada çalışacağımı ve hemen oraya geçmemi söyledi. Kapının önünde elimi sıkıp Necmiye Hanım'a selam söyledi. Oğlanın torunların gözlerinden öperim dedi. Bu kez söylemedi ama uğradığım haksızlığa kederlendiğini yüzünden okuyabiliyordum. Koridorun sonundaki odanın kapısını açtığımda içimi keder kaplamıştı. Bütün ömrümü verdiğim devletin mesleğimin son deminde bana layık gördüğü yer burasıydı. Üç kişinin zor sığacağı küçük odanın ortasında duran benim gibi 40 yıllık masanın bacakları gri yağlı boya ile özensiz boyanmıştı. Etrafındaki üç sandalyenin kahverengi deri kaplamalarının yırtıklarına sarı süngerler fırlamıştı. Ekranı tüplü, rengi sararmış, eski model bilgisayar masanın yarısını kaplıyordu. Bir buçuk yıl önce kent protokolünün üst sırasındaydım. Pencerenin önüne geçip kar tanelerinin cama vurup erimesini seyrederken efkarım arttı. Bu oda rütbeme edilmiş küfürdü. Ne yalan söyleyeyim, hiç oturmadan akşama kadar teftiş kurulu başkanlarının önünden geçen sokağı izledim. Tesbihle ya sabır çektim. Eve girdiğimde Necmi Hanım hemen anladı dertli olduğum, hepsini anlattım. İki dua mırıldanıp adaletsizliğe karşı metanetin ne büyük erdem olduğunu söyledi. Çok zekidir hanımım, yumuşak sesi içimdeki bütün yangınları söndürür. Ertesi gün masanın başına otururken onun sözleri kulaklarımdaydı. Yapılan haksızlıklar senin gururunun zerresini götüremez. Onların insanlığından, devlet adamlığından çok şey eksilir demişti. Bilgisayarın açma düğmesine bastım, ışıkları yandı, uğuldayıp gürültüyle çalıştı Meret. O kadar eskiydi ki internete girmesine bile şaşırmıştım. Yakın gözlüklerimi takıp rehin alma olayıyla ilgili bütün haberleri okudum. Soruşturma için soruları sırasıyla yazdım. Zaten Selahattin Müdür verilecek yanıtları söylemişti. Ben de olayların buraya, bu bodrumdaki ölüm kalım savaşına geleceğinden habersiz, formaliteden çalışıyordum. Dışarıdan telsizlerin cızırtısı arasında heyecanlı anonslar yapılıyor. Belli ki yeni ekipler, özel harekatçılar gelmek üzere. Polisler birbirine sesleniyor, Cevdet Başkomiser kapıya yaklaşıp konuşuyor. Getirtmemizi istediğim bir yakının karın çocuğun var mı? Aklınca kimliğimi öğrenmek için yaptı hamlesini. Daha vakit var bunun için, hayır diyorum sakince. Şerefsiz soğuktan fena titriyor ama henüz ayılması için erken. Sanırım kendine geldiğinde çenesine esaslı bir yumruk vurup onu yeniden bayıltmam gerekecek. Acaba ölür mü? Yaşaması lazım. Belki de sadece burnunu temizleyip ağzını bantlarım. Korkutsam sessiz durur mu? Soruşturma bana verildikten sonra 2 gün dosyayı beklemiştim. Evrak işleri her zaman gecikir. 3. gün kapıyı vurarak içeri giren gencin kim olduğunu hemen anladım. Ben Rabbimin ruhumuzu yüzümüze çizdiğine inanırım. Bu çocuğun suratında dizginsiz bir öfke asılıydı. Hazır ol da baş selamı verirken mahalle serserisi halini gizleyememişti. Müdürüm diye başlayıp saygılı konuştu. Ben komiser Levent Gündüz, emrinizde görev yapacağım. Açık mavi donuk gözleri onun kimsenin emrinde olamayacak kadar bıçkın bir karakteri olduğunu bağırıyordu. Dik bir kavisle sivrilen kaşları da doğuştan çatıktı. Kemerli burnunun altındaki küçük dudakları bir erkek için fazla biçimliydi. İnce uzun suratında çıkık elmacık kemiklerinin gölgesi çukur yanaklarına düşmüştü. Çenesinin tam ortasında derin bir gamze vardı. Siyah ince bir kravat takmış ama ceket giymemişti. Üzerinde ayaz günler için ince deri bir mont, altında kot pantolon vardı. İri değildi ama zayıf vücuduyla çevik ve güçlü görünüyordu. Sağ elinin baş ve işaret parmaklarıyla dudaklarının kenarını sildi. Bunun tik olduğunu zannetmiştim. Dosyayı masama bıraktıktan sonra karşımdaki sandalyeye oturdu. Dosyayı dün akşam verdiler. Evde biraz inceledim. İsterseniz özetleyebilirim dedi. İş için hevesli olduğu anlaşılıyordu. Aslında genç memurlara babacan davranırım. Bu kez durum farklıydı ve ona fazla yüz vermeyecektim. Gerek yok diyerek dosyayı önüme çektim. İlgisizlikle değersizleştirip üzerinde hakimiyet kurmak en eski taktiklerdendir. Her zaman işe yarar. Daha doğrusu o zamanlar öyle zannediyordum. Dosya operasyonu yöneten Bağcılar Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan Efeoğlu'nun raporuyla başlıyordu. Erkan Efeoğlu'nu önce anımsayamadım, biraz düşününce Rize'de görevliyken Necmi Hanım'ın everdiği çocuğun yüzü geldi gözümün önüne. Güzel yazmıştı raporunu. Çoğunu televizyondan, gazeteden öğrenmiştim zaten. Yeni kısımlar sonlardaydı. Zanlıyı ikna etmek için müzakereci ve psikolog görevlendirdiğini vurgulamıştı. Müzakerecinin sonuç alamadığını, failin maktul kadın ile bebeği öldürebileceği yönünde beyanda bulunduğunu yazmıştı. Failin uzun süren ikna çabalarına yanıt vermemesi ve saldırgan tavırlarının devam etmesi üzerine savcılar onay alıp operasyon emri verdiğini anlatıyordu. Özel tim amirinin raporundan alıntı yaparak Abdurrahman Ercan'ın karısını kendine kalkan yaptığını ve kadını vurduktan sonra polisin ateş açtığını yazmıştı. Emniyet müdür yardımcısının raporunda titizliğini ortaya koyan bir ek vardı. Müzakereciye ikna çabalarının sonuçsuz kaldığına dair tutanak imzalatmıştı. Tutanağın altında psikoloğun adı olsa da imzası yoktu. Özel tim amiri Yaşar Demircioğlu raporunda failin kadını sırtından vurması üzerine ekibindeki Nezih Ünsallı'nın ateş açtığını, ilk kurşunun Fatma Ercan'a isabet ettiğini, daha sonra faili alnından vurduğunu anlatıyordu. Nezih Ünsallı'nın da olay yerinde savcıya verdiği ifade aynıydı. Siyasi bir olay ya da akçeli bir iş olsa birbirinin kopyası ifadelerden şüphelenebilirdim. Ama böyle adli bir olayda en büyük suçun ihmal olacağından emindim. Dosyayı incelemeye başlamamın üzerinden henüz yarım saat geçmemişti ama Levent darlanmıştı bile. Sürekli bacağını sallıyor, alnında biriken teri silerek sakinleşmeye çalışıyordu. Yakın gözlüklerimin üzerinden bakınca hareketsiz durdu. Çok zorlandı belliydi. yerinde duramayan haylaz bir çocuğa benziyordu. Kimliklerini inceledim. Gaziantepliydiler. Kadın adamdan 3 yaş büyüktü. Zeliha İstanbul'da doğmuştu. 2,5 yaşındaydı. Şöyle bir göz gezdirdiğim muhtarın ifadesinde onların hakkında daha detaylı bilgiler vardı. 5 yıl önce evlenip birkaç ay sonra İstanbul'a gelmişler. Abdurrahman Bağcılar'daki bir akrabasının lokantasında işe başlamış. Muhtar uyumsuz bir tip olduğu için kovulduğunu söylüyordu. En son Sefaköy'deki bir dönercide çalışıyormuş. Sonrası gazetede okuduklarımdan ibaretti. Bir zarf içinde dosya eklenmiş olay yeri fotoğraflarını masaya dizdim. Kroki bilgisayarın eski model koca tuşlu klavyesinin üzerine koydum. Levent artık dayanamıyordu. Sürekli yumruğunu sıkıp bırakıyor, eli alnında duruyordu. Yaşının oğlumdan küçük olduğunu düşününce bu eziyete rıza göstermedi yufka yüreğim. ''Sen biraz hava al, yarım saat sonra gel. Gelirken bana bir çay getir.'' dedim. Zincirinden boşanmış gibi ayağa fırladı. ''Emredersiniz.'' derken kapıdan çıkmıştı bile. Varlığı gerçekten bana iyi gelmişti. O zaman önemsiz zannettiğim soruşturmadan çok genç komisere hayat dersi vermeyi planlıyordum. ''Nereden bileceksin hayatımızın en büyük sınavını birlikte yaşayacağımızı?'' Olay yeri fotoğrafları katil ve kurbanının içinde yaşadıkları yoksulluğun detaylarıyla doluydu. Lacivert kırmızı desenli ucuz halının üzerindeydi cesetler. Fatma katilinin üzerine devrilmişti. Başı Abdurrahman'ın göğsüne yaslanmıştı. Canlı olsalar mutlu bir karı koca hatırası olurdu. İkisinin de gözleri açıktı. Abdurrahman'ın alnındaki kara delik ve başının arkasından yere yayılmış kan olmasa yaşadıklarını bile düşünebilirdi insan. Adamın elindeki silahın sadece kabzası görünüyordu. Tabancanın namlusu odanın neredeyse yarısını kaplayan açılmış çek yatın altında kalmıştı. Kahverengi çek yatın üzerinde bebeğin pembe minik battaniyesiyle saçları örülü bez bebeği vardı. Emziği yere cesetlerin yanına düşmüştü, üzerine kan sıçramıştı. Küçük ekranlı tüplü televizyonları yerdeydi. Detay fotoğraflarda Fatma'nın göğsü üzerindeki kan izleri belli oluyordu. Kadıncağızın kafasına namlu dayalıyken pencereden kayıtsızca baktığı an geldi aklıma. Yere uzanmış elinin yanında mermi kovanını işaretleyen sarı plaka vardı, üzerinde bir yazıyordu. Evin girişindeki 2 ve 3 numaralı sarı plakalar ile diğer kovanların da fotoğrafları çekilmiş dosyaya konulmuştu. Olay yeri incelemenin raporuna göz attıktan sonra ara vermiştim. Pencereden baktığımda aşağıda Levent'i gördüm. Gerçekten garip çocuktu. O ayazda üzerindeki incecik deri montla Arnavut kaldırımı sokakta kabadayı adımlarla bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Koca dünyaya sığamıyordu sanki. Kimsenin istemediği yapayalnız genç bir adamdı. Onun binanın içine girdiğini görünce masama geçtim. Adli tıbbın ön otopsi raporları, tıbbi terimlerle kurşunların giriş açılarını, parçaladığı organları, kırdığı kemikleri ve yırttığı kasları anlatıyordu. Şüphem yoktu ki o karmaşık tariflerin içinde ipucu arayayım. Levent kapıyı vurup içeri girmişti. Tahmin ettiğim gibi çay getirmemişti. Dosyayı toplarken çayım nerede diye sordum. Gözlerini üzerime dikip çıkışır gibi konuştu. Söyledim, çaycı getiriyor. Sen getireceksin demem gerekirdi ama diyemedim. Kendimi bildim bileli böyle olur. Karşımdakine ilk anda haddini bildiremeyecek kadar yumuşak huyluyumdur. Sonra başlarım kafamda kurmaya. Saygısız çocuğa kin biriktiriyordum içimde. Çayımı bitirene kadar tek kelime etmedim. Bir saat daha sırf ona eziyet etmek için beklettikten sonra sırasıyla Bağcılar Emniyet Müdür Yardımcısı, özel tim ekibi ve müzakerecinin ifadelerini alacağımızı söyledim. Bir katip temin et. Yarın için ayarlamaları yap. Kimseyi buraya çağırmayacağız. İfadeleri onların yerinde alacağız dediğimde önce emredersiniz diyerek saygılı görünmeye çalıştı. Ben gitmeye hazırlanırken huzursuzluğunu hissedebiliyordum. Paltomu giyerken kendini daha fazla tutamayıp konuştu. Müdürüm, önce olay yerini görmek istemez misiniz? Kelimeleri kibar, ses tonu küfreder gibiydi. İçimde birikmiş kini kusmak için çıkan fırsata şükrettim. Haddini bil diye çıkıştığımda sesimin öfkesine şaşırmıştı. Yine de sinmemişti hergele. Gözlerinde hiddeti titriyordu. Üzerine gittim, hiç uyum değildir ama tehdit ettim. Sadece benim dediğimi yapacaksın, sorgulama. Bildiğini kendine sakla, sen dediğimi yap. Yoksa işinden olursun derken intikam hırsı ile karışan öfke tüylerimi ürpertmişti. Ama emredersiniz derken zerre küçülmemişti. Üzerime saldırmamak için kendini zor tutuyordu.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 20.